Merhaba değerli mükemmeliyetçi sanatçılar ve içindeki o sıra dışılığı uyandırmak isteyenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inde 88. bölümdeyiz. Hoş geldiniz. Evet, yani hala Ankara'dayım ve trenime kavuşamadım diyebilirim ama az kaldı. Sanırım bir bölüm daha çekeceğim. Ondan sonra artık trenimdeyim ve o tıngır tıngır sesler arasında yine yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğiz. Ha, Ankara'dayım da aslında neler değişti. Yine bölümleri çekmeye devam ettik. Yine işimizi gücümüze koşturduk. Yine bir sürü gündemle uğraşıyoruz. Hatta Ankara'da olunca biraz daha fazla yoğun oluyor işler. Yani uzakta, işte ofisten uzaktayız. Kendi bu tarafta yapmam gereken şeyler var falan derken bir sürü gündem oluyor. Ve böyle birazcık çorbaya da dönüyor bazı şeyler diyebilirim. Hatta böyle ufak bir kaosa doğru da bazen gidebiliyor. Tüm bunların içerisinde, yani bu çorba da olabilir diyebileceğim noktada ya da gündemde, bugünkü ele alacağımız yazı aslında bu tarz o çorba durumlar için muazzam bir çözüm ya da daha doğrusu muazzam bir bakış açısı getiriyor. Jason McBride'in kaleme aldığı Why You Should Keep an Ugly Notebook, yani neden çirkin bir defter tutmalısın başlıklı yazı, bu üretken üretici sürecin o dağınık, ham ve mükemmel olmayan halinin güzelliğini anlatıyor. Hatırlarsınız zaten daha önce bir başka bir bölümde, hatta en başlarda, şu an bölümün numarasını hatırlayamıyorum ama başlarda bir yerde dağınıklık ve bu tembellik üzerine, aslında o dağınık olmak, tembel olmak, bunların aslında ne kadar da iyi bir şey olduğu üzerinden güzellemeler yapmıştık. Bugün de daha farklı bir noktadan ele alıyoruz. Yazımız yine her zamanki gibi link ile birlikte açıklamalarda bulunuyor ve bununla birlikte Jason McBride'ın yazısını ve daha başka yazılarını da yine oradaki link üzerinden gidip inceleyebilirsiniz Medium üzerinde. Şimdi hazırsak mükemmelliyetçilik prangalarından kurtulup fikirlerle oynamanın, onlarla böyle bir haşır neşir olmanın güzelliğini, özgürlüğünü keşfetmeye doğru yola çıkıyoruz. Jason McBride bir yazar ve çizer olarak defter tutma deneyimi üzerinden üretkenliğin ham ve mükemmel olmayan doğasını savunuyor. Yazar sosyal medyada gördüğümüz estetik defterlerin aksine çirkin olarak adlandırdığı dağınık ve kişisel defterlerin asıl o üretken sürecin bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu defterlerin pratik yapmak, deney yapmak, fikirleri boşaltmak ve yaratıcı odağını bulmak için ideal bir alan sunduğunu vurguluyor. Yazar bu defterlerin başkalarının ne düşüneceği kaygısından uzak, üretmenin keyfine odaklanmamıza yardımcı olduğunu da anlatmış. Ya bu defter tutma işi benim için biraz zorluydu. Yani hayatımda şöyle dönüp düşünüyorum, ne zaman doğru düzgün defter tuttum diye. Sanırım üniversiteye başladığım yıllardaydı. Yani 2001 falandı. Bir deneyim yaşadım. Yani denedim en azından. Çok da aslında güzel not tuttuğumu düşünüyorum. Ama çok iyi not tutup sonra çok da iyi bildiğim fizik dersinden 100 üzerinden 29 alınca, hatta ikinci vizede de ısrar ettim. Ve aldığım notlar beni bir şekilde bir yere götürecek falan dedim. Sonra 100 üzerinden 27 aldım ikinci sınavda da. Doğal olarak dedim ki yok, not tutma işi bana göre değil. Yani sonra yine dinleyerek, biraz da gözlemle, görerek, takip ederek dersi öğrenmeye çalıştım. Ama sonunda ne oldu? Yani şu an kaçıncı? 25. yılda mıyım? Evet, 25. yılındayım. Hacettepe Kimya, merhaba. 25. yılından bir öğrenci selam söylüyor buradan sana. Konunun çok not tutmakla alakası yokmuş sanırım. Neyse, yani düşünüyorum, yıllar önce o dönemlerde çok fazla arkadaşımın böyle çok çok güzel not tuttuğunu hatırlıyorum. Böyle birinde hatta defterini görmüştüm, böyle her şey o kadar düzenli, o kadar estetikti ki yani böyle bayağı hayran kalınacak düzende bir not tutulmuş defter hatırlıyorum şu an kafamda. Tabii sonra kendi notlarıma, karalamalarıma ya da işte bir şekilde yalandan tuttuğum notlara baktım ve yani evet, biraz bir utanmışlığım var diyebilirim. Yani hiçbir zaman sanırım o çok çok kısa bir zaman dilimi haricinde hayatımda hiç defterinden not fotokopisi çekilen birisi olmadım. Olanlara da biraz özendim bazen diyebilirim. Neyse, yani o utandım diyebileceğim karalamalarımın olduğu döneme gidiyorum. İşte aslında tıpkı o Jason McBride'in bir şekilde bu yazıda da bahsettiği bir yaşadığı bir olay gibi. Ama bu yazı bana o dağınıklığın, o çirkinliğin, tırnak içinde diyebiliriz, aslında ne kadar değerli olduğunu da gösterdi. Yani evet, o kadar nizami bir defter olmayabilir ama bence gayet işte verimliymiş. Bakın, yazı ve Jason McBride bunu söylüyor. Çünkü o notlar, o karalamalar, o fikir kırıntıları, onlar benim o anki zihnimin, o anki duygu durumunun birer yansıması. Yani evet, biraz kötü görünüyor olabilir ama özünde iyiler. Özünde iyi fikirler onlar. Görüntüsü biraz kötü olsa da neyse, yani o mükemmel nihai ürün değil onlar. Ama o nihai ürüne giden yolun cidden kendisiydi. Şu an hatırlıyorum, düşünüyorum. Geçmişte sadece bu şey dönemi içinde değil, yani üniversiteye başladığım dönem içinde değil. Geçmişte de hala da bir şeyleri böyle çok da fazla not alan biri olmasam da aldığım not hiç kimse için bir şey ifade etmeyebilir. Ama benim için o kadar çok şeyi hatırlatan ve o kadar çok şeyin birbiriyle bağlantısının üzerine aslında alınmış notlar ki gerçekten bana bir şeyler üretmek ya da bir şeyler ortaya koymak için cidden büyük fayda sağlıyor diyebilirim. Neyse, yani sonuç itibariyle benim defterim ve benim yazım ya da benim not tutma şeyimde değiliz ama bu çirkin dediğimiz defterlerin aslında o kadar da çirkin olmadığını konuşmaya devam edelim. Yazar pratik yapmak için bir yer diye bir bölümle bizi karşılıyor. McBride, defterlerin mükemmelliyetçilikten uzak, serbestçe pratik yapma alanı olduğunu, aslında bunu bize sunduğunu belirtiyor. Kendisinin şiir ve çizim konusunda resmi bir eğitimi olmamasına rağmen bu defterlerde haiku şiirleri yazarak ve soyut çizimler yaparak pratik yaptığını anlatıyor. McBride, bu sayfalar güzel içerik parçaları değil. Bunlar çalışan bir sanatçının defterinden sayfalar ve biraz çirkinler ama faydalılar diyerek bu dağınık sayfaların aslında kişisel gelişiminin ve ilerlemesinin kanıtı olduğunu vurguluyor. Yazar, pratik yapmanın dağınık bir süreç olduğunu ve bu defterlerin bu dağınıklığı kucaklamamıza da yardımcı olduğunu ifade ediyor. Ya bu birçok noktada aslında karşımıza çıkan bir durum. Yani sadece deftere not almak olarak bakmayalım. Yani bir marka stratejisi geliştirmek de aslında böyle. O parlak sunumların, akılda kalıcı analizlerin ardında sayısız çirkin fikir, sayısız deneme yanılma, sayısız karalama var aslında. Yani eğitimlerde, atölyelerde, hatta işte marka mutfağındaki süreçlerde falan öğrencilerle birlikte veya işte birlikte çalıştığımız, değer üretmeye çalıştığımız bir firma için, bir marka için çalışmalarda ilk başta o çirkin fikirlerle başlarız. Hatta yani böyle yüzümüz falan ekşir bazen. Yani o kadar kötü fikirler ortaya çıkıyor ki, yani o ne ya, geç geç falan şeklinde böyle bazı durumlarımızda olur diyebilirim. Ama önemli olan o fikrin ne kadar iyi göründüğü değil, o fikrin ne kadar potansiyel taşıdığı aslında. Ve günün sonunda o bahsettiğimiz yüzümüzü ekşiten fikirler bile bizim hayatımızda, o üretim sürecimizde ciddi bir şekilde katkı sağlayan unsurlar aslında. McBride'ın da dediği gibi pratik yapmak dağınık ve kusurlu bir süreçtir ve bu süreç ancak o dağınıklığı kucakladığımızda bizi bir sonuca götürüyor. Yazar, deney ve oyun alanı diye devam ediyor. Defterlerin başkalarının ne düşüneceği kaygısı olmadan içimizdeki gerçek, tuhaf benliğin ortaya çıkabileceği bir alan olduğunu belirtiyor. Bu defterlerde kötü karamalar yapmaya, bir şeylerin üzerine çizmeye ve sadece kendimizin anlayabileceği zihin haritaları oluşturmaya cesaret edebileceğimizi söylüyor. Yazar keresinde bulduğu bir alışveriş listesinden yola çıkarak bir defterine cinayet tahtası diye bahsettiği, o murder board dediği bir şeyi oluşturduğunu ve bunu sadece eğlence için yaptığını anlatıyor. Bu tür oyunların yaratıcı beynin sağlıklı ve aktif kalmasına yardımcı olduğunu ve tükenmişliği önlediğini de vurguluyor. Yazar, kendinize çirkin bir şeyler yapma izni verdiğinizde içinizdeki çocuksu merakı harekete geçirirsiniz diyerek oyunun yaratıcılığı nasıl beslediğini de açıklıyor. Aslında üretkenlik dediğimiz o sıra dışılık falan, bunların olduğu, bunlar ciddi bir iş değil. Yani böyle birazcık kafanızın farklı çalıştığı süreçler aslında bir nevi bir oyun gibi. Eğer oyun oynamayı bırakırsak aslında üretkenliğimizi de, o sıra dışılığımızı da kaybedebiliriz. Bu da bir sıkıntı. Her şeyi çok sistemin içerisine oturttuğunuzda üretkenlik de daralıyor. Ciddi manada hatta darlanıyor diyebiliriz. Bir marka stratejisi geliştirmek, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, aslında böyle şeylerden çıkıyor. O çirkin işler, çirkinlik dediğimiz şeyle beraber bir yandan da o eğlenceli ve aklınıza gelen şeylerle sıra dışı böyle fikirler ortaya atıp bir oyun oynamayı da aslında barındırıyor içinde. Eğer bir strateji sadece doğru ve mantıklı şeylerden oluşuyorsa o strateji zaten sıkıcı oluyor ve kimsenin ilgisini de çekmiyor açıkçası. Ya işte bu noktada o çirkin defterler devreye giriyor. Orada absürt fikirleri deneyebilir, farklı bağlantılar kurabilir ve o oyunu oynayabiliriz. Bu da sadece bir hobi değil, aynı zamanda beynimizin üretken tarafının sağlığı için de bir terapi yöntemi diyebiliriz. Yazar fikirleri boşaltmak için bir yer diye devam etmiş. McBride beynin anksiyete ve DEP için bu ADHD vardı ya nedeniyle sürekli hareketli olduğunu ve zihnini susturmanın tek yolunun düşüncelerini bir yere boşaltmak olduğunu belirtiyor. Defterlerinin bu düşünceleri güvenli bir şekilde sakladığı bir alan olduğunu da söylüyor. Yazar bu şekilde boşalttığı fikirlerin çoğunun bir yere gitmediğini ancak bazılarının yayınladığı kitaplardaki hikayelere veya çizimlere dönüştüğünü anlatıyor. Bir keresinde bir deniz kaplumbağası kolajı yaptığını ve bu kolajın aylar sonra bir CEO için hayalet yazarlık yani ghostwriting yaptığı projesi için bir metafora dönüştüğünü örnek veriyor. Bu ghostwriting olayını da yani bambaşka bir dünya, onu da başka bir zaman değerlendirebiliriz ama biraz ilginç geliyor bana. Neyse. Yazar fikirleri fiziksel formda kaydetmenin onları daha net düşünmemize yardımcı olduğunu ve bazı fikirlerin ne kadar hatalı olduğunu ancak bu şekilde anladığımızı belirtiyor. Zihnimiz sürekli bir fikir fabrikası gibi çalışabilir. Evet, yani sürekli bir şeyler üretiyor. Bazen biraz daha az rölantide gidiyor. Bazen çok böyle performanslı, maksimum devirde gidiyor ama bir şekilde fabrika gibi bir şekilde sürekli bir şeyler üretiyor. İyi, kötü, anlamsız, parlak ya her şey olabilir. Çok önemli değil. Her türlü fikir üretiliyor. Ama eğer bu fikirleri bir yere boşaltmazsak zihnimiz birazcık yüklenebilir. Hatta tıkanabilir. O yüzden o çirkin defterler birer fikir çöplüğü gibi ama en değerli fikirlerin de saklandığı bir hazine sandığı gibi oluyor. O an anlamsız gelen bir fikir. Aylar sonra karşınıza bir problem çıktığında o problemi çözmenize yardımcı olabilir. Bu benim de kendi çalışma yöntemlerimde kullandığım bir şey. Fikirlerimi bir yere yazarım. Çizer ya da işte bir şekilde karalarız yani. Ve sonra o fikirleri geri dönerim. Bazen o eski notlar bana en iyi fikirleri de verebiliyor. Ha açıkçası bunu çok da böyle oturup da birileriyle bir şeyler konuşurken ya da birilerinin anlattığı bir şeyleri ya da birileriyle beraber hadi bir çalışalım dediğimizde genelde çok tercih etmem. Çok o not tutan insan durumunda değilimdir. Ancak kenarda bir yerlerde uygun bir zaman olduğunda otururum aklıma gelen her şeyi bir proje dokümanı gibi ya da bir fikir dokümanı gibi bir kayıt altına alırım. Yani 2007'lerden 2008'lerden bir sürü kenara köşeye koyduğum dokümanlarım var aslında. Ben doküman diyeyim, siz not deyin ya da ne dersek yani adı çok önemli değil ama bir yere bir şekilde kaydettiğim ta 2007-8'lerden işte kalmış olan projeler, planladığım çalışmalar, yapmak istediğim şeyleri kağıda döktüğüm gündemler aslında bolca var. Hatta 2015'te Hacettepe'de ders vermeye başladığımda şöyle bir şey olmuştu. Bir yıl öncesinde bir gün bir kenarda ya ben bir gün bir ders vereyim ama ders verirsem ne üzerine olur, nasıl olur, ders programı nasıl olur bunları falan kurcalamıştım. Hatta bir hocamdan ders paketi nasıl hazırlanır, form, doküman bir şeyler varsa gönderir misiniz, üzerine biraz konuşsak mı falan deyip bir böyle fikir de almıştım ve kenara 14 haftalık bir ders programı ve beraberinde işte kazanımları, AKTS hesapları vesaire her şeyini hazırlamıştım. Yani o gün ihtimal bile yoktu benim üniversitede ders verme noktasında bir durumumun olması ama bir arkadaşım beni biriyle bir yıl sonra görüştürdü. O sırada sohbet ederken ya aslında böyle bir ders olabilir konusu geçti. Ben dedim ki benim bu konuda bir hazırlığım var. Bir dakika hemen çıkardım, gösterdim ve üzerine mutabık kaldık. Sonra da işte artık Ömer Hoca konusu orada daha da net hale gelmiş oldu. Neyse yani yazı böyle güzel bir şekilde size aslında birçok şeyi bildiğiniz ya da yaptığınız belki de ya da göz ardı ettiğiniz birçok şeyi tekrardan şöyle güzelce sunmuş durumda. O çirkin defterler üzerine, çirkin notlar üzerine güzel yorumlar yapmış. Geniş geniş okuyabilirsiniz. Yazı son bölümde dikkat motoru olarak defterler diye bir bölümle süreci ya da daha doğrusu yazıyı tamamlıyor diyebiliriz. McBride çirkin defter tutmanın en değerli yanının neye dikkat ettiğini fark etmemizi sağlaması olduğunu belirtiyor. Yazar bu defterlerde haftalar boyunca yaptığı gözlemleri kaydettiğinde zihninin nelere takıntılı olduğunu, hayal gücünün neye odaklandığını ve bunun da okuyucuları için neyin ilgi çekici olacağını keşfetmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Yazar defterlerini birer dikkat motoru olarak tanımlayarak günlük yaşamında ve yaratıcı çalışmalarında nelere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini görmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Yazar, bir geminin seyir defteri size geminin ve mürettebatın başına gelenleri anlatırken defterleriniz size nereye gittiğinizi ve nereden geldiğinizi anlatır diyerek bu defterlerin kişisel bir yolculuk günlüğü niteliğinde olduğunu vurguluyor. Bu dikkat motoru fikri bence yazının en vurucu noktası. Bir marka stratejisi, bir şirketin sadece ne ürettiğine değil, aynı zamanda neye odaklandığını da belirler. İlla bir marka stratejisi olarak da bakmayın. Hani ben biraz işimle falan ilişkilendiriyorum ama o notlar ya da o çıkardığınız dokümanlar vesaireler bunların hepsi aslında temelde neye odaklandığınızı belirtiyor. Bir markanın hikayesi o markanın neye dikkat ettiğinin bir yansımasıdır ya da bunun gibi daha bir sürü örnekten bahsedebiliriz. Yani kendimiz için de bu böyle aslında. Eğer neye odaklandığımızı, neyi fark ettiğimizi bir yere yazarsak aslında kendi hikayemizi de yazmaya başlarız. Bu defterler sadece notlardan ibaret değil sonuçta. Aynı zamanda bizim hayatımızın bir haritası, bir seyir defteri ve o anda o şeyi duyduğumuzda ya da o şeyi düşündüğümüzde, o şey üzerine konuştuğumuzda bizim için bunun ne ifade ettiğinin de göstergesi. Benim için en azından defterler ya da bu tarz not alma şeyleri hatırlatıcı. Ama metni değil, o anı, o düşünceyi, kafamda o anda ne dönüyordu onun hatırlatıcısı. O yüzden genelde benim işte dediğim gibi defterlerimden hep not için fotokopi çektirme vesaire ders notlarına dair şeyler hiçbir zaman alınmadı neredeyse yani. Çünkü bir şey ifade etmiyordu. Çünkü benim için o anı temsil eden kelimeler, öbekler ya da ifadelerden ibaretti o notlar ve o notu okurken o anda hocanın ne dediğini ya da o toplantıda ne konuşulduğunu ya da nereye odaklandığımızı bunları hatırlıyordum. O yüzden benim notlarım ya da not alma şeklim gerçekten çirkin. Yani kağıda not aldıysam hele hele daha da çirkin ama hepsi benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü o kadar net bir şekilde beni o ana götürüyor ki. Notlar bana gerçekten bir kılavuzluk yapıyor, kılavuz oluyorlar diyebilirim. Siz de kendi kılavuzunuzu önemseyin, güzelliği, çirkinliği kısmından ziyade sizi nereye doğru götürdüğüne odaklanın. Ve böylece neden çirkin bir defter tutmalısın başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde üretkenlik sürecinin o dağınık ham halinin güzelliğini, mükemmeliyetçilik prangalarından kurtulmanın yollarını ve bu defterlerin bizim için nasıl bir dikkat motoru olabileceğini konuştuk. Umuyorum bu yolculuk sizin için de içinizdeki o üretkenliği serbest bırakmanıza ve kendi çirkin defterinizi tutmaya başlamanıza yardımcı olmuştur. Ya da çirkin defterinizi normalleştirmenize hatta belki güzellemenize de vesile olmuştur umuyorum. Ankara'daki evimden hepinize sevgiler diliyorum. Ay şu an muazzam kocaman bir görüntü halinde. Güzel bir Ankara akşamındayız. Buradan böyle radyo yayını gibi. Buradan şimdi sıradaki şarkı falan diye. Neyse bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla ve yepyeni bir yazıyla karşınızda olacağım umuyorum. Ve o zamana kadar kendinize dikkat edin. Üretmenin keyfini çıkarın. Hoşçakalın.